bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
Adım William Thompson. Ama gelecekte herkes beni Lord Kelvin olarak bilecek. İşte ben de size bu hikayeyi anlatacağım. 26 Haziran 1824'te İrlanda'nın Belfast şehrinin dış mahallelerinden birinde çok sakin bir evde doğdum. 4 erkek, 3'ü kız, tam 7 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuydum. Annem Margaret ticaretle uğraşan İskoç bir aileden geliyordu. Babam James Thompson, Belfast Akademik Enstitü'de matematik profesörüydü. Annemi en küçük kardeşim Robert'ın doğumu sırasında kaybettik. Bundan dolayı bizleri babam tek başına büyüttü. 1832'de babam James Thompson, Glasgow Üniversitesi'nde matematik profesörü oldu ve ailecek Glasgow'a taşındık. Babam aynı zamanda matematik ders kitabı yazarıydı ve kitaplardan kazandığı ücretle yetersiz maaşına katkı yapıyordu. Küçük bir çocukken üstün bir matematik yeteneğine sahip olduğumu fark etmişler. Arkadaşlarım daha ilkokuldaydı ama ben daha 8 yaşında babamın üniversitedeki derslerine katılabilecek duruma gelmiş, 10 yaşındayken de Glasgow Üniversitesi'nin kayıtlı öğrencilerinden biri olmuştum. İskoç üniversiteleri daha çok eğitimsiz çocuklara meslek edindirmeye çalışan halktan öğrencilerin gittiği yerlerdi. İskoçya'da doğa felsefesi, felsefeden teknolojiye uzanan geniş bir yelpazedeki tüm derslerin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Cambridge'de doğa felsefesi kürsüsü bile yoktu. Glasgow'da doğa felsefesinin yanı sıra astronomi ve kimya kürsüleri vardı. Mekanik olan her şeye tutkulu bir ilgi duyan erkek kardeşim James mühendis olmaya karar vermişti. Diğer kardeşim John ise tıp alanındaki eğitimine başlamak üzereyken İrlanda'da yaşanan kıtlık sonrası 1847'de meydana gelen tifo salgınında öldü. O zamanlarda salgın hastalıklardan tek bir kayıpla kurtulan aileler kendini şanslı sayıyordu. En küçük erkek kardeşim Robert sigortacılık işine girdi ve Avustralya'ya göç etti. Benim matematik sevdam nedeniyle babam kaydımı Cambridge Üniversitesi'ne yaptırdı. Babam beni Cambridge'de okutmanın Glasgow'la karşılaştırıldığında hiç de ucuz olmadığının farkındaydı. Beni sık sık çok harcama yapmamam adımın haylaz ve çapkına çıkmaması için uyarıyordu. Tez canlı ve hareketli bir yapım vardı. Tekne yarışlarına katılma heyecanıyla küçük bir tekneye ortak olduğumu duyunca dehşete kapıldı. Kürek çekmenin kırlarda aylak aylak yürümekten çok daha keyifli ve harika bir egzersiz olduğuna ikna ettim. Kürek yarışlarında ödüller kazandım ve yılın en popüler üniversite öğrencilerinden biri oldum. Okulu bitirme sınavlarını ikinci olarak tamamladım. Fransız bilim adamlarının matematik yöntem ve kuramlarına ilişkin bilgimi geliştirmeyi ihmal etmedim. Ve mezun olduktan hemen sonra babamın teşvikiyle Fransa'ya gittim. Paris'teki çalışmalarım ve öğrendiklerim İngiltere'de fizik biliminin gelişimi için çok önemliydi. Burada deneysel çalışmaların sürekli ders anlatmaktan çok daha değerli olduğunu fark ettim. Özellikle öğretmenim Victor Regnault'a hayrandım. Yapılan her işte hatasız yöntem kullanımı, kesin sonuç alma tutkusu ve bir deneyicinin en değerli özelliği olan sabır göstermeyi bana öğrettiği için ona minnettardım. Bu süre içinde elektriksel görüntü tekniğini geliştirdim. İlk önce ısının itici gücü kuramı hakkında çalıştım ve çok etkileyici bir bilimsel açıklama yöntem bilimi geliştirdim. Paris ziyaretinden sonra İskoçya'ya geri döndüm. Ertesi yıl Glasgow Üniversitesi'nde 53 yıl boyunca sorumlu olacağım doğa felsefesi bölümü başkanlığına seçildim. Ardından ilk önemli inceleme kitabım olan Matematiksel Manyetizma Kuramı'nı yayımladım. Kısa süre sonra da ikinci önemli incelemem Isının Dinamik Kuramı üzerine kitabı yayımlandı. Bu incelemede Kelvin olarak adlandırılan ve sıcaklık ölçeğinin referans noktası olan mutlak sıfır noktası adını verdiğim tam hareketsizlik durumunu ortaya koydum. O zamanlar ne İskoçya'daki ne de İngiltere'deki üniversitelerde öğrencilerin çalışabileceği bir araştırma laboratuvarı vardı. Paris'te yararlandığım bu olanakları öğrencilerim için de sağlamakta kararlıydım. Bu amaçla üniversiteden bir miktar para istedim. Böylece Britanya'da her ne kadar mütevazı da olsa ilk defa bir eğitim laboratuvarı kurulmuş oldum. Ayrıca hassas ölçüm aletleri de geliştirmeyi çok istiyordum. Yeni laboratuvarımda bu hayalimi de gerçekleştirdim. Ve düşük voltajdaki elektrik akımını bile ölçebilen galvanometreyi buldum. Okulda verdiğim derslerde kuşku duymayı, deneyler yapmayı ve araştırıcı olmayı kavratmaya çalışıyordum. Bu alışıldık eğitim sistemimiz içinde bir devrim gibiydi. Bir öğrencimin yıllar sonra kaleme aldığı şu satırları okurken onur duymamak elde değil. Lord Kelvin ders anlatırken önemli oranda teknik ayrıntılardan arınmış, kolay anlaşılır, sıradan bir dil kullanma yeteneğine sahipti. Bazen sınıfın çoğunluğunun anlamakta zorlandığı açıklamaları vardı ama yine de bu açıklamalar netti diyenlerin ufkunu genişletiyordu. Ders akış planı hazırlamıyor ve ders verirken önceden hazırlanmış notlardan yararlanmıyordu. Anlatacağını net bir şekilde bir mantık sırasıyla anlatıyordu. Öğrencilerine bir doğa felsefesi kılavuzu ezberletmeye çalışmıyordu. Herhangi bir ders kitabında bulunabilecek bilgileri öğretmenin gereksiz olduğunu ve görevinin bunu tamamlamak olduğunu düşünüyordu. Bunları duymak ne kadar güzel değil mi? Üniversitenin amacı öğretmektir, sınav yapmak değil. Sınavın amacı öğretimi teşvik etmek olmalıdır. Hiçbir profesör sınıfında öğrencileriyle konuşmadan derse başlamamalıdır. O öğrencileriyle, onlar da hocalarıyla konuşabilmelidir. Öğrencinin aktif katılımı, soru sorması gerçek anlamda öğretici olacaktır.
Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
1849'da babam bir kolera salgınında öldü. Babamı erken kaybetmek üzücü olsa da daha hayatı paylaşacak eş aramam için gerekçem oldu. Eylül 1952'de çok kültürlü ve entelektüel bir kadın olan Margaret Crumb'la evlendim. Margaret, Glasgow'un tüccar ailelerinden birinin kızıydı ve benden 3 yaş küçüktü. Ne yazık ki balayında neşe içinde çıktığımız Akdeniz turu olağanüstü yorucu geçti. Döndükten sonra Margaret'ın sağlığı hızla bozuldu. Uygulanan tedaviler başarısız olmuştu. Eşimin hastalığı hakkında pek bir şey bilinemedi ama uzun süren acılar çekti ve bu tam 17 yıl boyunca devam etti. Sonunda eşimi de erken kaybettim. Margaret'ın hastalandığı dönemde başıma gelen bir başka talihsizlik daha oldu. Buz üzerinde taşları kaydırarak oynanan bir İskoç sporu olan curling'e merak sarmıştım. Bir oyun esnasında uyluk kemiğimi kırdım. Maalesef düzgün iyileşemedi ve beni hayatım boyunca etkiledi. Termodinamiğin öncüsü Sadi Carnot'un ve James Joule'un kuramlarına bilim dünyasının ilgisini çekebilmek için çok uğraştım. Joule ile birlikte birkaç yıl araştırmalar yaptık. Elektrik ve elektromanyetik üzerine çalışmalarımızı ortaklaştırdık. Termodinamik üzerine uzun yıllar boyunca çalışarak mekanik ve ısı ilişkisi üzerine yasalar tanımlamıştım. Yüksek basınçlı gazların dar bir ağızdan geçerek genişlemesi sonucunda soğuduğunu gözlemleyerek Joule'den bu olayın deneysel kanıtını istedim. Joule Thomson olayı olarak bilinen bu olgu sayesinde bizden çok yıllar sonra klima ve buzdolabı gibi soğutma cihazlarının yapılabilmesine zemin hazırlanmıştır. Yine adını almak istediğim bir diğer bilim insanı matematiksel fizikçi olan dostum George Stokes. Sürekli mektuplaşıyor ve her fırsatta birbirimize danışıyorduk. Birlikte bilgilerimizi geliştirmek ve ortak amaçlar için bilimsel dayanışma içinde çalışabilmek, birbirini alt etme üzerine kurulu dünyada şaşılacak bir durumdu. Benzer biçimde Edinburgh'da doğa felsefesi profesörü olan Tait'le birlikte 1867'de Doğa Felsefesi Üzerine adlı eseri yazdık. Yıllarca Britanya ile diğer ülkelerde kurumsal fiziğin kutsal kitabı sayılan klasikleşmiş bir eserdi. Bizim yaşadığımız dönemde iletişim telgraf sistemiyle sağlanıyordu. Bu basitçe elektriksel sinyaller göndererek kodlanmış bilgiyi aktarma işlemiydi. Karadan karaya telgraf hatları mevcuttu. Ve 1850'ye gelindiğinde İngiltere ile Fransa arasında deniz altında kablo düşenmişti bile. Ancak halkın hayal gücünde Atlantik Okyanusu'nu aşarak Avrupa ile Amerika arasında döşenecek telgraf hattı gerçekleşmesi zor, müthiş bir fikirdi. Ancak bunun yapılabilecek bir şey olduğunu önerince Britanyalı iş adamlarının dikkatini çekmiştim. İlk andan itibaren yönetim kurulunun bir üyesi olarak projenin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadım. Yöneticiler projenin teknik ayrıntıları konusunda elektrik alanında sanayi tecrübesi olan White House'u görevlendirmişlerdi. Ancak White House ısrarla kendi elektrik sinyal sistemini kullanmak istiyordu. Kilometrelerce uzunluktaki kablolar boyunca iletilen en küçük akımları bile algılayıp ölçebilecek aynalı galvanometre adı verilen çok hassas bir cihaz geliştirmiştim. Ama White House bunu kullanmayı reddetti. Aslında White House'la aramızdaki anlaşmazlığın kökeninde sahip olduğum şöhreti kıskanması yatıyordu. Ve maalesef bu bilimsel doğruları reddetmeye kadar varıyordu. Kablonun yerleştirilmesi işlemi ikinci denemede başarılı oldu. Ancak benim öngördüğüm gibi yüksek gerilimler sinyallerin hızla iletilmesine izin vermiyordu. White House kendi cihazlarının yetersizliğini görerek gizlice benim galvanometreyi sisteme dahil ederek kendi yöntemlerinin başarılı olduğunu öne sürdü. Aldatmaca kısa sürede ortaya çıktı. Üçüncü kez döşenen kablo sisteminde tamamen bana ait cihazlar kullanıldı. Bu yaşananlar bana para, şan, şöhret getirdi ve hatta Kraliçe Victoria tarafından şövalye ilan edildim. Ancak bilim insanlarının saygınlığı, mesleki kibir ve ticaret ve bilim ilişkisinin ahlaki değerleri yok etmesi adına tam bir rezaletti. Böyle bir başarı diğer bilimciler özellikle Fransa ve Almanya'daki endüstriyel uygulamalarla kirletilmemiş, saf bilime olan inancını koruyan kişiler tarafından hiç hoş karşılanmamıştı. İcatlarımdan bazıları denizcilikle ilgiliydi. Bunların en başarılılarından biri yaklaşık 10 bin adet satılan patentli manyetik pusulaydı. Bu pusula zaman içinde zırhlı gemilerde güvenilmeyen eski tip pusulanın yerini aldı. Kendi zevkim için aldığım 126 tonluk iki direkli bir yelkenli ile ürettiğim pusulaları deniyordum. Aynı zamanda da yoğun iş temposundan kaçabileceğim bir yer bulmuştum. Bir gezimde Madeira adasına giderek burada şarap nakliyesiyle uğraşan Blande ailesinin konuğu oldum. Orada genç ve güzel bir kadın olan Frances Athena Blande ile tanıştım ve onunla evlenmeye karar verdik. Hiç çocuğumuz olmadı ama birlikte iyi bir hayat sürdürdük. 1892'de Ayr kentinde Larks Baronu Kelvin unvanını aldım. Bilimsel alanda ilk defa asalet rütbesi alan kişiydim. Kelvin üniversite bahçesi boyunca akan nehrin adıydı ve bundan sonra Lord Kelvin olarak anılmaya başladım. 1896'da profesörlüğümün 50. yılı kutlamalarında büyük bir tören yapıldı ve bu törende Victoria Kraliyet Haçı nişanıyla ödüllendirildim. Emekli olduktan sonra dostlarımızla zaman geçirmeye başladık. Her şeyi kendim yapmak istiyordum ama artık yaşlanmıştım. Dostlarım benim için endişeleniyordu. Çünkü haftada bir ya da iki kere akşam yemeğinde bayılmalarım oluyordu. Sindirim problemleri olduğundan eşim bana uygun yemek yapıp yapmadığı konusunda telaşlanıyordu. 1907 yılının Eylül'ünde Lady Kelvin felç geçirdi. Karımın hastalığı korkuttu ama iyimserliğimi korumaya çalışıyordum. Kasım ayının sonunda ben de ağır hastalığa yakalandım. Doktorum kötü bir karaciğer üşütmesi veya 12 parmak bağırsağı iltihabı olabileceğini söyledi. 17 Aralık 1907'de 83 yaşındayken hayata veda ettim. Bilimin ulaşabileceği yere geldiğini ve dünyada bilmediğimiz bir şey kalmadığını düşünüyordum. Bugün bu duvardan sizlerin kulağına konuşabildiğime göre sanırım yanılmışım.
Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.